İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz Cihat Hocam'la birlikte. Nasılsınız Cihat Hocam?
İnşallah. Elhamdülillah. Çok iyiyim. Sen nasılsın Oktar?
Maşallah. Ben de çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Maşallah. Ne anlatalım?
Proteinlerden bahsedebiliriz. Özellikle evrimciler proteinlerin ortaya çıkışı konusunda hiçbir şey söyleyemiyorlar. Yani onların işte tesadüflerle, işte tesadüfi olaylarla bir protein gibi bir yapı ortaya çıkışını zaten açıklamaya delil teşkil edecek bir şeyleri yok. Veriler yok ellerinde zaten. Hiçbir dayanakları yok. Bir defa proteinlerin olması için yine proteinlerin olması gerekiyor. Çünkü proteinin sentezlenmesi çok karmaşık bir olay. Ve bunun için çalışan motor moleküller var. Yine proteinler var, enzimler var. Hatta amino asitleri birbirine bağlamak üzere o üç boyutlu yapısını kazansın diye protein. Özellikle o peptit bağları yapılsın diye yine aynı şekilde. Yine özel proteinler devreye girmek zorunda ki o üç boyutlu çalışır hali meydana gelebilsin diye protein. Bu noktada hiçbir açıklama getiremiyorlar. Tabii yani tamamen çökmüş oluyor teorileri. İddiaları tamamen dayanıksız kalıyor ve çok zor duruma düşüyorlar insanların karşısında.
Evet, yani doğada proteinlerin oluşamaması evrim teorisini, evrim teorisi de değil, teori değil çünkü evrim, Darwinizmin kökünden bitiren bir şey olmuş oluyor. Çünkü en temel yani proteinler yapı taşları çünkü bütün canlılık proteinlerden yani en temel taşı olarak proteinlerden meydana geliyor. DNA proteini kodluyor mesela değil mi? Bizim işte 3 milyar harften oluşan 25 bin genlik bir bilgi bankamız var. DNA'larımız, kromozomlarımız. Bunda yaklaşık 100 bin çeşit protein kodlanıyor ve onlar bizim işte gözümüzün merceğini meydana getiriyorlar, hormonları meydana getiriyorlar, derimizi oluşturuyorlar,
kasları oluşturuyorlar.
Kasları oluşturuyorlar, iç organlar hep bu şekilde evet. Proteinlerin kodlanması DNA'daki bilgiyle oluşuyor. Ama bunlardan bir tanesi bile tesadüfen oluşamıyor. Şimdi bugün bir radyo programı vardı. Bir evimcinle karşılık çıktığımız evet. Orada proteinlerin tesadüfen oluşamayacağını ben ona ikrar ettirdim. Ki bir garip bir inatla direniyor. Yani çocuklar vardır ya böyle bana ne bana ne der ne desen.
Evrimci biri vardı karşında.
Evet. O tarz bir tarzı vardı. Fakat proteinlerin önce tesadüfen olur dedi. Ben tabii bırakmadım onun üzerinde. Neden olamayacağını ikrar ettirdim ona. Çünkü mesela peptit bağları doğada oluşmaz. Mümkün değil. Mutlaka enzim gerekiyor. Şundan dolayı enzim gerekiyor. Bakın şimdi peptit bağının ne olduğunu da gösterelim. Şurada bir şeyle göstereyim. Bakın burada bir canlandırmayla. Şimdi bu bir amino asit. Glisin isimli bir amino asit. Bu da başka bir amino asit. Peptit bağı sadece amino asitler arasında oluşan özel bir bağ. Bir kondensasyon reaksiyonuyla oluşuyor ki bundan bir su açığa çıkıyor. H2O molekülü yani su açığa çıkarak oluşan bir bağlanma şekli. Bu şekilde amino asitler arasında karbon ve amin grupları arasında bakın görüyorsunuz burada bir bağ oluşuyor. Elektronları ortak kullanıyorlar. Yani bu elektronlar bir bu tarafa doğru gidiyor bir bu tarafa doğru geliyor. İkisi arasında ortak kullanıldığı için peptit bağ oluşuyor. Fakat peptit bağ sadece amino asitlere has bir bağ. Ve peptit bağının bir özelliği var. Enerji gerektiren bir reaksiyon. Dolayısıyla enzimlerin varlığında oluşabilen bir şey. Peptidil transferaz denen bir enzimin varlığını gerektiriyor. Evet. Ve bu şekilde olduğu için de kesinlikle kendi haline bırakılan amino asitlerde peptit bağ ile bağlantı yapmıyorlar.
Başka pardon onu hemen araya girip hatırlatmak durumdayım da. Enerji gerektiren bir reaksiyon şu demek. Orada tesadüfi bir şey yok. Yani kendi kendine oluşan bir şey değil. Bilinçli ve özellikle yapılan bir hareket var. Çünkü bir ürün üretiliyor. Ürünün üretilmesi için de özellikle enerji harcanıyor.
Evet.
Yani normal hani doğal seleksiyon mesela işte uygun olanın doğada işte devam eder şeklinde bir iddiası vardır ya. Hiçbir şekilde evrime zaten delil teşkil etmiyor. Yani burada kendi kendine olan bir şey söz konusu değil. Burada özellikle bilinçli olarak yapılan, yaratılan bir olay söz konusu.
Evet. Bunu şuna benzetebiliriz. Güzel bir örnekle, anlaşılır bir örnekle açıklayalım izleyicilerimize. Mesela bir bilya var, bir de bir yokuş var. Evet. Siz bilyayı yokuşun dibine bırakırsanız o bilya kendi kendine yuvarlanarak yokuş yukarı çıkmaz.
Evet.
Yokuşun tepesine bırakırsanız ama yuvarlanarak kendiliğinden aşağı doğru iner. Çünkü aşağı doğru inerken değil mi? O bir enerji verdiği için, enerji ihtiyacı olmadığı için aşağı doğru inebilir. Ama yukarı çıkmak için ekstra bir enerjiye ihtiyacı vardır. Bu nasıl gerçekleşir? Onu yukarıya doğru taşıyacak bir sistem olması gerekir. Mesela bir araba, bir motor gerekir değil mi? Böyle bir düzenek gerekir ki onu yukarıya doğru taşıyabilsin. İşte bu reaksiyonlarda bu tarz reaksiyonlar dediğin gibi enerji gerektirdiği için yokuş yukarı bir itecek güç gerekiyor. Onu da enzimler gerçekleştiriyor. Çünkü enzimler olmadığı takdirde normalde enzimlerin varlığında oluşabilecek reaksiyonların tamamlanması binlerce yıl sürüyor. Çünkü binlerce kat, milyonlarca kat daha hızlandırıyor reaksiyonu enzimler. Mesela bir satır okumamız saniye sürmüyor. Ama enzimler olmasa bir satır okumamız belki 5000 yıl sürecekti. Buna benzetebiliriz. Tabii. Dolayısıyla enzimlerin varlığında oluşabilen bir reaksiyon. Bu reaksiyonun önemli bir özelliği, bakın dikkat ederseniz, su açığa çıkartıyor. Şimdi evrimcilerin bir iddiası vardı. Buradan başlayalım. Suyun içinde hayatın tesadüfen başladığını iddia ediyorlar. Yani amino asitler güya suyun içinde bir araya gelip proteinler oluşturdu. Oradan da işte canlılık oluştu gibi saçma sapan bir iddiaları var. Bakın sırf şu, bunun olamayacağını kanıtlıyor. Çünkü su açığa çıkaran bir reaksiyon hiçbir zaman suyun içinde gerçekleşmez.
Le Chatelier prensibi deniyor buna, evet. Zaten. Suyun içinde su çıkaran reaksiyonlar gerçekleşmez. Bu kesin bir kanun zaten.
Evet.
İmkansız bir şey.
Hatta proteinleri suyun içine bıraktığınız zaman hemen su eklenerek bu peptit bağları bozulmaya ve proteinler parçalanmaya başlıyor. Bu da çok bilinen bir şeydir. Yani evet, proteinleri suyun içinde bekletemezsiniz. Bozulma olur. Bozulma meydana gelmeye başlar. Şimdi bir düşünelim. Bu reaksiyonlar sadece enzimlerin varlığında, başka proteinlerin varlığında gerekiyor. Dolayısıyla tabii hücre gerekiyor çok açık bir şekilde. Çünkü o proteinleri kodlayacak DNA gerekiyor. Enerji gerekiyor dedik. Enerji sağlayacak mitokondriler gerekiyor. Protein fabrikaları gerekiyor. Değil mi? Ve tam kontrollü bir hücre ortamı olması gerekiyor ki hücrenin içinde olabilsin. Fakat hücrenin içerisi su dolu. Ve bu reaksiyonda su açığa çıkarıyor. Dolayısıyla normal şartlarda hücrenin içinde bu reaksiyon olması son derece zor. Ama o kadar kontrollü bir ortam var ki işte hücrenin içerisinde, bu reaksiyonu rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Çünkü enzimlerin varlığında su açığa çıktıktan sonra amino asitler ve proteinler derhal izole ediliyor. Ortamda bırakılmıyor suyun içerisinde. Aksi takdirde parçalanırlardı. İşte hücrenin içinde muhteşem bir hayat var. Bir düzen var ve her an işlemeye devam ediyor. Bu da canlılığın göstergesi ve Allah'ın yarattığının bir kanıtı olmuş oluyor. Şimdi sırf peptit bağı bugün evrimciye ben onu sordum. İşte bana ne gibi böyle proteinler tesadüfen olur mu? Olur diyor. Olur mu? Ben de o zaman dedim. Bak dedim, doğada bir kere proteinlerin özelliklerinden bir tanesi işte peptit bağlarının oluşması. Diğeri amino asitlerin tamamının sol elli olması. Şimdi buna da değinelim. Onun cevabına geçmeden önce. Bakın burada, şurada. Evet, gösterelim. Alanin lin hem sağ elli şeklini görüyorsunuz. Bu tarafları sol elli şeklini görüyorsunuz. Hı hı. Bakın aradaki tek fark şu grubun NH2 olarak görülen amin grubunun farklı bir koordinasyonu, değil mi? Farklı yönlerde. Yani bu iki molekül arasında ayna simetrisi var. Sağ elin eldiveniyle sol elin eldiveni gibi. Evet. Düşünebiliriz. Bunlar çünkü birbirinin simetriğidir ama aynı değillerdir. Üst üste koyduğunuz zaman sağ eli sol eli insanı, değil mi? Farklıdır. Ama birbirinin aynı simetrisini ortaya koyarlar. İşte böyle düşünebiliriz. Amino asitler arasında da sağ ellilik ve sol ellilik var. Bir üç boyutlu bir grubun farklılığından dolayı ve bu ayna simetrisi oluşturuyor amino asitlerde. Şimdi bilinmeyen bir sebepten dolayı doğadaki trilyonlarca çeşit protein, milyonlarca çeşit canlının sahip olduğu trilyonlarca çeşit proteinin hepsi sol ellilik amino asitlerden oluşuyor. Bakın bir tek proteinde bile tek bir sağ ellilik amino asit yok. Evet. Ki doğada sağ ellilik amino asitler de var. Hatta bu proteinlerin yapısında 20 tane amino asit kullanılıyor, değil mi? Bu canlılarda sentezlenebiliyor ve sadece canlı hücrelerinde sentezlendiği için bunlar da protein ve hücre gerektiriyor. Yani amino asit düzeyine de çöküyor evrim. 20 tane amino asit sentezleniyor ama doğada 200 çeşit amino asit var. Peki kim karar veriyor, değil mi? Bir akıl olması gerekir. Yani
neden
200 çeşit
onlardan,
bakın.
Onlardan bir tanesi de gelsin içinde dursun. Öyle hiçbir işe de yaramadan da dursun, evet, dersin. Öyle bir şey yok.
Yapıyı da bozuyor ama. Yani 200 çeşit amino asit arasından sadece 20 tanesi seçiliyor. Diğerleri girdiği takdirde proteinin yapısını bozuyor. Sağ elliler var, sol elliler var. Şimdi sağ ellilerle sol elliler doğada tesadüfen rastlantısal bir bağ yapsalar, değil mi? Hem sağ elliler olması gerekir, %50 oranında, %50 oranında da sol elliler olması gerekir. Bakın bir tane sağ elli amino asit girdiği zaman proteinin yapısını bozuyor. Protein olmuyor. Ve hiçbir şekilde sağ elliler katılmıyor. Hücrenin içine sağ elli amino asiti verdiği zaman hücre parçalıyor onu, kullanmıyor. Burada muhteşem bir akıl, düzen var, değil mi? Müdahale var. Sonsuz akıl sahibi Allah'ın müdahalesi. Allah'ın yarattığı çok açık. Evet, çünkü dediğim gibi doğadaki serbestlik, yani rastlantısal bir şey olsa mutlaka sahillerinde olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Aynı zamanda peptit bağlarının olamadığını söyledik. Çünkü enzimler gerekiyor, hücre ortamı gerekiyor, canlı hücre gerekiyor. Aynı zamanda doğru dizilim olması gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani 20 çeşit amino asit var. Mesela 500 çeşit, 500 amino asitten oluşan bir proteinin her bir noktası için 20 tane değişik alternatif var. Değil mi? Bu 20 tane değişik alternatiften biri kullanılıyor. İkincisi için yine 20 tane alternatif var. Başka biri kullanılıyor. Doğru dizilimli olması lazım. Ve mesela 500 amino asitlik bir proteinin doğru dizilim alternatiflerinin sayısı, 20 tane çeşit amino asitle dizilim alternatiflerinin sayısı, her biri için 20 alternatif olduğu için 20 üzeri 500 yapar. 20 alternatif, 20 alternatif, 20 alternatif, 500 tane olduğu için 20 üzeri 500'dür bu matematiksel olarak. Bu da 10 üzeri 650'de 1 evet. ihtimal yapar. Yani 10 üzeri 650 tane alternatif dizilimden bir tanesi protein oluşturur. Maalesef. Mesela insülin oluşturur. Diğer hepsi işe yaramaz bunların. Evet.
Şimdi mesela arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Bir de bakıyorlar süs eşyaları bulunuyor. Mesela bir kolye bulunuyor. İşte özellikle tane tane dizilmiş, bir ipin üzerine dizilmiş böyle süs eşyaları kolye halindeyse eğer ne deniyor? Bu bir akıl var burada. Bakın süs eşyası yapmış eskiden yaşayan insanlar. Burada bir medeniyet var deniyor. Bir akılın işareti olmuş oluyor, kanıtı olmuş oluyor. Hücrenin içinde böyle bir zincirin, böyle bir zincir yapıların bulunması demek, o zaman biz bu aklı kaynağını aramak durumdayız. Yaratıcının sonsuz güç sahibi, sonsuz akıl sahibi yüce Rabbimizin varlığının en büyük delili olmuş oluyor protein zincirleri, amino asit dizilimleri inşallah.
Evet, şimdi bu şartlardan hiçbiri doğada kendi kendine olmuyor ve bu evrimi çökertiyor çünkü tesadüfen olamayacağını Allah tarafından yaratılmış olduğunu gösteriyor. Çünkü evrim şunu iddia ediyor Darwinizm, tesadüflere dayalı bir pagan din zaten. Önce proteinler tesadüfen oluşacak, sonra proteinler bir araya gelip hücreyi oluşturacak. Evet. Halbuki bilim tam tersini söylüyor. Yani akıl, mantık ve bilim tam tersini söylüyor. Önce canlı hücresi olacak, sonra proteinler yapılabiliyor.
Önce kapalı ortamın olması gerekiyor. Hücre zarının olması gerekiyor ki o reaksiyonlar kapalı ortamda, izole ortamda olabilsin. Bir, evet. Artı bir de organellerin bulunması gerekiyor. İki, artı çekirdeğin bulunması gerekiyor. DNA'nın... Neden? Çünkü DNA'nın orada ayrıca sitoplazmanın sıvı ortamından içinden daha izole halde bulunması amacıyla. Dört, 5, 6, 7 işte organeller olacak, ribozomlar olacak, proteinler yine olacak. Saymakla bitmiyor. Yani bütün şart yani kompleks yapısıyla hücrenin mükemmel hali bir anda var olması gerekiyor.
Var olması gerekiyor. Bu da yaratılmış olduğunu kanıtlar. Fosil kayıtlar da bize bunu evet, gösteriyor. 3,5 milyar yıl önce canlı hücresi birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Çünkü en ufak bir organelin eksikliğinde veya fonksiyon görmemesinde o hücre olamıyor. Evet. Canlı hücresi olması için mutlaka bütün organelleriyle mükemmel bir şekilde olması gerekiyor ve Allah'ın hay sıfatının tecellisi olarak canlı olması gerekiyor. Bakın şu bu cansız halde. Atomların bir özelliği değil tabii. Çünkü hücrenin içerisinde her an bir müdahale ve çok kompleks bir düzen var. Mesela hücrede 10 milyar çeşit protein var. 10 milyar protein var her hücre içerisinde. Bunlar saniyede 2000 protein sentezleniyor DNA'dan. Bu saniyede bakın 2000. Bu bir saniye 2000. Bakın bir saniye daha 2000. Bir saniye daha 2000. 200 trilyon hücremizde, 100 trilyon hücremizde evet, bu devam ediyor böyle her an.
Ve bunlar kusursuz olarak üretiliyorlar. Yani hiçbir hata olmadan üretiliyorlar. Hata olunca da düzeltme kontrol sistemleri var. Yani böyle bir fabrika yok saniyede 2000 tane ürünü üreten bir fabrika yeryüzünde.
Yok tabii ki yok. Yani yok, 10 milyar protein ne demek yani? 10 milyar nüfusu bir şehir gibi demek. Evet. Bir şehrin içine 10 milyar kişi koyabilir misiniz siz? Yani mümkün değil. Yani o öyle bir insan yapısı bir mekanizma ile oluşturulamaz böyle bir
yok
düzen.
Yok bir şey tabii. Maşallah.
Tabii Allah'ın her an yaratması var zaten. Bakın her an o düzen korunup kullanıyor. Yani hani insanlarda bazen oluyor bir kere yaratılıp bırakıldı diye. Bu kadar kompleks bir düzen bir kere yaratılıp devam edecek bir sistem değil bu. İç evet. içe geçmiş sistemler. Bakın 10 milyar çeşit protein, hücrenin organelleri var, DNA ayrı, mitokondri ayrı çalışıyor ve bunların çok kompleks yapıları var. Evet. Ve her an bu sürdürüyor Allah'ın dilemesiyle. Allah'ın her an yarattığının da göstergesi evet, olmuş oluyor.
Ve bizim zaman algımızın çok üstündeki bir hızlı ortamda gerçekleşiyor bütün bunlar. Nanosaniyeler boyutunda gerçekleşen kısa zaman dilimlerinde gerçekleşiyor hepsi. Biz normal işte saniye diyoruz ama o saniyenin içinde 2000 tane proteinin sentezlenmesi ne demek? Yani çok üstün bir güçten bahsediyoruz burada. Yani bu düzenin bu şekilde kurulmuş olması ve çalışır halde olması... 100 trilyon hücrenin her birinde aynı zamanda bu işleminde gerçekleşiyor olması.
Evet.
Onu da geçelim. 7 milyar insanın yeryüzünde işte 6-7 milyar insan varsa bunların her birinin 100 trilyona yakın hücresi var. Çarpı 7 milyar çarpı 100 trilyon ve bundan önce yaşamış insanlar, hayvanlar var. Bunun yanında bitkiler var. Öbür yanda
bakteriler
var. Bakteriler var, mikroplar var. Yani Allah'ın sonsuz ilminin sonsuz gücüne şahit olmuş öyle evet. inşallah.
Şimdi proteinler bir kere doğada olamıyor bunu gösterdik.
Evet.
Mutlaka protein olması için proteinin karşılığı genlerin olması gerekiyor. Değil mi? Tam hücrenin olması gerekiyor. Çünkü DNA ve genler de gerekiyor. Bakın bir 500 amino asitlik proteinin bilinçli bir mekanizmayla oluşum alternatiflerinin sayısı değil mi? 10 üzeri 950 bir sayı çıkıyor. Çünkü doğru dizilim için 10 üzeri 650 ihtimal var.
Evet.
Peptit bağların oluşması için peptit bağları %50 ihtimalle oluşuyor. Bu iki alternatif olduğu için 2 üzeri 500 yapar. Bu da 10 üzeri 150 ihtimal yapıyor. Ayrıca sol elli olması gerekiyor hepsi. Ya sağ elli ya sol elli olacak iki ihtimal var. Yine 2 üzeri 500 yapıyor. Değil mi? 500 tane amino asit olduğu için. Bu da 10 üzeri 150 yapar. Üçünü topladığınız zaman 10 üzeri 950'de bir ihtimal çıkıyor. Bilinçli bir mekanizmayla. Doğada kendi kendine olmuyor da sıfır ihtimal.
Evet.
Bilinçli bir mekanizmayla. Şimdi bunun karşılığı olan gene bakalım. Genler de proteinleri kodlayan yapılar. Genlerde 3 tane harf bir amino asidi kodluyor. Değil mi? A, T, C ve G harfleri var. Nükleotitler, adenin, timin, sitozin, guanin. Bunların 3 tanesi bir amino asidi kodluyor. Şimdi dolayısıyla 500 amino asitlik bir protein için 1500 tane nükleotit gerekiyor. Değil mi? Hı hı. Ve her birinin 4 alternatifi var mı? Var.
Evet.
Bu 4 üzeri 1500 yapar. Bu da 10 üzeri 903'te bir ihtimal yapıyor logaritmik hesapla. Şimdi bu kadar değil. Bakın bilinmeyen bir şey var. Bunu pek bilinmez bu. Ama DNA'daki nükleotitler de sağ elli olabiliyor sadece. Bakın bu amino asitler sadece sol elli oluyor. DNA'daki nükleotitler sadece sağ elli olabiliyorlar. DNA'nın yapısına herhangi bir sol elli nükleotit girdiği zaman ki bu da var. O zaman DNA'nın bu helix yapısını, helezon yapısını bozuyor. DNA oluşamıyor o zaman. Bu da bilinmeyen bir sebepten dolayı sadece sağ elli nükleotitlerden oluşuyor. Şimdi bu da hesaplandığı zaman iki alternatif olduğu için 2 üzeri kaç amino asit demiştik? 1500 nükleotit demiştik. 2 üzeri 1500 gibi bir sayı yapar. Bakın neticede 10 üzeri 1350'de bir ihtimal yapıyor. Genin kodlayan genin oluşması ihtimali
böyle,
protein için
bilinç mekanizmayla. Böyle bir rakam yok zaten.
Böyle bir rakam yok. 1300 yani, sıfırlı bir rakam bu. 1350 sıfırlı bir rakam.
Yani 10 üzeri onun yanında 1350 tane sıfırlı bir çokluk olacak. Onun içinden bir tane doğrusu çıkacak. Diğer hepsi yanlış.
Evet.
Bu demek.
Evet.
Yani böyle bir şey, bir deneme yanılma mekanizması zaten doğada yok. Yani böyle bir mekanizma olmadığı için zaten görmüyoruz böyle bir şeyi de. Olsa bile diyemiyoruz. Çünkü atomlar zaten yetmiyor. Atomların sayısı 10 üzeri 78.
Şimdi bu bakın şunu da götürüyor.
Evet.
Yani bu şimdi adım adım gidiyoruz. Diyorlar ya tesadüfen yeni genetik bilgi oluşuyor. Evet. Güya der. Bu mümkün değil. Bakın böyle bir mekanizma yok. İhtimal hesaplarıyla baktığımız zaman bilinçli bir deneme yanılma mekanizması olsa bile yani bilgisayarlar yardımıyla 10 üzeri bin, neredeyse 1400'de bir ihtimal çıkıyor. 1400 sıfırlı bir ihtimal çıkıyor ki sıfırdır bunun ihtimali çünkü o da kendi kendine olamaz. Onun için de enzimler gerekiyor. Çünkü DNA'da DNA genleri kopyalayacak enzimlerin olması gerekiyor. Ve hiçbir zaman yeni gen oluşmaz bundan. Bakın var olan bir DNA'nın, orijinal DNA'nın kopyalar oluşur. Ve bunların değişik kombinasyonları oluşur. Çünkü karışıyor hakikaten DNA'da. Mesela crossing over diye bir mekanizma var. Kromozomlar çaprazlaşır, genlerini karıştırır. Ayrıca spermlere giderken anneden ve babadan gelen kromozomlar rastlantısal olarak, yani rastlantısal değil de öyle kabul edelim, onların dediği anlamda değil. Öyle bir mekanizmayla ayrıştığı için spermlerdeki DNA'ların yapısında da bu bakımdan farklılıklar vardır. Bazı anneden gelen genler bu spermde vardır, öbüründe farklısı vardır ve 125 tane sperm harekete geçtiği zaman insanda 125 milyon tane birbirinin ufak tefek farklılıkları olan kromozomlar taşır. Bunlardan hangisinin dölleyeceği bilinmez. Bir tanesi döller. Dolayısıyla bu 2-3 ya da 3 tane mekanizmayla, mayoz bölünme sırasında oluşan mekanizmalarla değişik gen kombinasyonları oluşur. İşte bunlar bir farklılık meydana getirir canlılarda ama bunların bütün genler Hazreti Adem'den itibaren mevcuttur.
Ya varyasyon dediğimiz olayın
evet.
Nasıl ortaya çıktı?
Nasıl ortaya çıktı? Yani evet. Bakın bu çok önemli. Yeni genetik bilgi kesinlikle yok.
Yok tabii.
İlk Hazreti Adem'in genlerinden bir var olan genler insanlar da karışa gelmiş. Onun için insanlar birbirinden farklıdır hakikaten. Çünkü bu şeylerin ihtimallerin sayısı böyle milyarlara kadar ulaşıyor. Değişik trilyonlara ulaşıyor hatta böyle çok büyük sayılara ulaşıyor. Dolayısıyla insanlar arasında çok ufak tefek farklılıklar vardır ama bu çok özel gen yapılarındaki farklılıklardan kaynaklanmaz. Yani mesela şöyle örnek verelim. İnsülin hormonu Hazreti Adem'den beri bütün insanlarda vardır. Tiroid hormonu vardır. Kasları meydana getiren hormonlar vardır. Derileri meydana getiren genler vardır. Yani gen farkı yoktur. Yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim bulunmaz. Sadece bunların karışımından elde dolayı oluşan var olan genlerin değişik kombinasyonları vardır. Evet. Bunlar insanlar arasındaki farklılıkları ve ırklar arasındaki farklılıkları meydana getirir. Evet. Dolayısıyla bu evrimi tamamen çürütüyor. Yeni genetik bilgi de hiç oluşmaz. Onun üzeri 1400'de bir rakam zaten. Akıl kavrama evet. sınırlarının ötesinde bir rakam. Ki bilinçli bir mekanizmayla bu. Oluşma şeyi sıfırdır aslında bunun. Yani yeni gen eklenmez DNA'ya hiçbir zaman.
Evet. Şimdi evrimci bir kaynaktan geçen gün okuyordum. Baktım ki varyasyonu yani çeşitliliği türlerin içindeki o uçsuz bucaksız böyle işte çeşitlenmeyi, farklılıkları. Mesela köpekler arasındaki şeyler, işte çeşitlenmeleri biliyoruz. Çeşitli ırklar var, cinsler var. İnsanlarda da işte ırklar, cinsler yine aynı şekilde oluyor. Buradaki farkları mutasyonlarla açıklamış kendince. Şimdi mutasyon bir defa buna sebep olmaz. Bu Mendel kanunları da Mendel'in ortaya koyduğu ilk kanunlardan itibaren bilinen bir şeydir. Evet. Varyasyonun sebebinin işte bu kombinasyonlar olduğu. Yani farklı özelliklerin işte bazılarının baskın, bazılarının çekinik olarak işte dominant resesif olarak evet. ortaya çıkmasıdır varyasyon dediğimiz olay. Yoksa burada bir mutasyon yoktur. Burada bir eksilme yoktur. Yani bilginin kaybı söz konusu değildir. Ya da işte eksilme değil, yer değiştirme değil. Tamam mutasyon budur ama burada mutasyon yok. Burada yalnızca kombinasyonlar var.
Evet.
Ve evrimci zihniyet bunu bu şekilde mutasyonlarla açıklamış kendince. Yani bakın cehalete bakar mısınız?
Evet.
Diyor ki varyasyonların sebebi mutasyonlardır ve mutasyonlar da daha sonra işte yeni türlere sebep olacaktır. Yok böyle bir şey. Bir defa mutasyon bilgi eksikliğine sebep olur. Onu da şuradan herhalde bağlantısını kuruyor. Yani bazı genler ortaya çıkıyor. Bazı özellikler ön plana çıkıyor. Bazıları baskın çekinik kalıyor. Bu da işte bazı özelliklerin, bazı bilgilerin eksilmesi sebebiyle diye kendi kafasınca herhalde izah etmiş. Kendi içinde onu öyle kabul ettirmiş kendini herhalde. Öyle bir şey yok. Dominant resesif özellikler, çekinik, baskın özellikler.
Evet.
Yine gen orada yine var. Eksilme yok, bozulma yok, mutasyon yok orada. Değil mi?
Evet.
Ya anneden gelen işte annenin göz rengi işte açık renkse, babanınki koyu renkse koyu renk baskın çıkıyor. Neden çocuğun gözü işte koyu renk oldu? O yüzden. Evet. Ama yine açık renk göz ait, göze ait gen özelliği var mı onun DNA'sını incelediğimizde çocuğun? Var. Eksilme yok orada. Delesyon yok.
Evet.
Mutasyon yok orada.
Yani hiçbir insanda olmayan yepyeni genetik bilgi olması gerekir. Evet. Onların iddiasına göre. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bakın şimdi burada değişik insan ırklarını görüyoruz. Aborjin yerlileri. Değil mi? Uzak evet. doğullar, çekik gözlü sarı ırk. Eskimo'lar. Ondan sonra beyaz ırk dediğimiz. Ondan sonra pigmeler var. Değil mi?
Pigmeler modern... çok evet, evet. güzel bir örnek.
Hem daha kısa hem iskelet yapıları daha küçük. Mesela pigmelerin nesli tükenmiş olsaydı.
Gayet daha çok bariz farklı, daha az bir hacme sahip.
Evet ama son derece zeki, medeni insanlar böyle. Tabii,
profesörler bile var aralarında.
Evet. Bunların soyu tükenmiş olsaydı, yani pigme ırkının soyu tükenmiş olsaydı kesin olarak insanın atası diye bunu müzeye koyarlardı böyle. Evet. İşte insan atasını bulduk diye. Olmadığı için yapamıyorlar. İşte Afrika ırkı var. Şimdi buradaki farklılık, bakın yine bu çok önemli. Zaten başta en baştan beri Hazreti Adem'den beri var olan genlerin değişik kombinasyonları.
Evet.
Yani yeni genetik bilgi kesinlikle yok. Biraz önce anlattık ya. Yeni genetik bilgi oluşturacak bir mekanizma yok.
Yok.
Yani bu ancak şöyle olur. Yani olur ama mesela genetik mühendisliğiyle siz zaten var olan bir geni alırsınız bir canlıdan. Diğer canlıya mesela bir bakterinin içerisine nakledersiniz. Böyle olur. Ki ileride bu çok gelişecek hakikaten böyle. Genetik mühendisliğiyle değil mi? Bitkilerde daha verimli canlılarda, hayvanlarda olacak Allah'ın izniyle. Evet. Ama bu sıfırdan bir tesadüfi yaratılış değildir bu. Zaten var olan bir şeyin bir yerden bir yere taşınması. Yani mesela böbrek nakli gibi. Evet. Zaten var olan bir böbrek var. Bir canlıdan canlıya naklediyorsunuz.
Bir de şeyi öne sürüyorlar evrimciler. Duplikasyon olayını öne sürüyorlar. Yani genlerin birbirini kopyalayarak işte bir gen diziliminin tekrar aynısını kopyasını çıkarması şeklinde DNA'nın sayısının bu şekilde uzaması. Yani gen bilgisinin artmasını bu şekilde izah ediyorlar. Hani yeni genetik bilgi ekleniyor mu dediğimizde evet duplikasyonla diye cevap veriyorlar. Hayır, duplikasyon dediğimiz olay mesela böbreğe ait bir bilgi varsa yine böbreğe ait bilginin tekrar var olması demektir. Biz burada karaciğere ait yeni bir bilgi bulamayız. Çünkü karaciğerin bilgisi apayrıdır. Çok daha farklıdır.
Yeni genetik bilgi yok.
Yeni bilgi yok. yepyeni bilgi yok. Bizim ihtiyacımız olan, daha doğrusu evrimcilerin iddialarına temel teşkil edecek ihtiyaç bir defa şeydir, yeni genetik bilgidir. Böyle yeni, yepyeni genetik bilgi söz konusu değil. Duplikasyon denen şey ise işte kitabın işte hep bahsediyoruz ya işte fizik, fizikle ilgili bilginin, fizik kitabının yine yepyeni işte biyolojiye ait bilgiler ihtiva etmemesi ama yine fizikle ilgili bilgileri tekrar ihtiva etmesi. Fotokopilerin çıkması demek anlamına gelir. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani evrimcilerin bu iddiası da çok saçma.
Evet.
Hiçbir bilimsel değeri olmayan. Duplikasyon var mı doğada? Evet var. Ama bu evrimleştirici mekanizma değil.
Zaten bu bir hata mekanizması. Yani şundan kaynaklanıyor. Mesela bir hücrenin bölünmesi sırasında hem kromozomlarda hem genlerde duplikasyon olabiliyor. Kromozomda olduğu zaman mesela Down sendromu diye bir bildiğimiz Tizomi hastalık var. Evet. Ağır zeka geriliği değil mi? Evet. Özürlü bir vatandaşlarımız oluyor. Ve erken yaşta vefat ediyorlar. Evet. Daha erken yaşlarda vefat ediyorlar. Şeyde genlerde olduğu zaman bu da hücreye zarar veriyor aslında. Zararlı bir mekanizmadır duplikasyon. Yani var olan bir genin dediğin gibi kopyasının çıkartılması başka bir kromozom atlayabilir. Bu aynı kromozom üzerinde olabilir. Ama bu şuna benziyor. Yani o kadar hassas denge vardır ki mesela insülini yapan genler var diyelim DNA'mızda. İnsülini yapan gen birdenbire duplikasyon sonucu bir tane daha oluştuğu zaman bu organizma hemen zarar verir. Çünkü çok hassas mekanizmalarla kontrol edilir bütün olaylar vücudumuzdaki. Yani proteinlerin miktarları, onların yapılmaları değil mi? Baskılanmaları, durdurulması yapılmasının çok hassas mekanizmalar vardır ve duplikasyonda bu zarar görür. Evet. Hatta bu şuna benzetebiliriz. Onlar da diyorlar ki o zaman duplikasyon olduktan sonra şimdi bir tane zaten genin var senin, ikinci bir kopyası oluştu. Heh diyorlar işte mutasyon ikinci kopyasında meydana geliyor. Dolayısıyla birinci zarar görmediği için bu sana bir fayda sağlıyor. Bu da doğru değil. Bakın bu şuna benziyor. Şimdi bir araba var, arabanın motoru var. Arabanın motorunun aynısı bagajda duruyor. Evet. Ve diyorlar ki bunlar arabadaki bagajında duran motoru sarsıntılarla şunlarla bunlarla vidalara döküldü falan filan daha iyi bir hale geçti ve arabanın nasılsa bütün şanzıman ve tekerlek sistemlerine tekrar bağlanıp araba daha iyi yani
hibrit hale geçti.
Bu kadar saçma.
Böyle dizel motor çıktı ortaya. Benzinliyken yani, dizele dönüştü diyorlar.
Deli saçması. Yani bir kere zaten duplikasyon zarar veren bir mekanizma. Kaldı ki mutasyonla yeni genetik bilgi oluşmuyor. Yani evet. Konu bu zaten. Hangi mekanizmayı kullanırlarsa kullansınlar. Madem sen söyledin devam edelim o zaman mutasyon evet. Mekanizmalarına. Mesela transpozon diye bir sistemi kullanıyorlar. Bu bakterilerde bilinen hatta birçok bitkilerde de var. İnsanların da bir kısmında hakikaten transpozonlar var. Bunlara önce jumping gene denmişti. Sıçrayan genler denmişti. Yani bir gen bazen kromozom üzerinde gezebiliyor. Farklı yerlere evet. Gidebiliyor. Fakat bu da yararlı bir mekanizma değil. Çünkü burada da bakın dikkat ederseniz yeni genetik bilgi yok. Zaten var olan genetik bilginin yer değiştirmesi söz konusu. Ve bu da birçok zaman zararlı oluyor. Şundan dolayı zararlı oluyor. Çünkü bizim genlerimiz o kadar kompleks bir yapıları var ki bunların başlangıçta genlerin protein üretimini kontrol eden mekanizma bölümleri var. Mesela promotor dediğimiz değil mi? Ondan sonra baskılayıcı bölgeleri var. O gen ya aktif hale getiriliyor ya da belirli koşullarda baskılanıyor yapımı. Protein üretimi baskılanıyor. İşte bu transpozonlar sessiz bölgelere girdiğinde pek hakikaten zararlı olmayabiliyor. Ama bir genin içine girdiğinde mesela geni tahrip ediyor. Değil mi? Genin evet. Ortasına girdiği anda o genin yapımını bozar. O proteinin yapımını durdurur. İşte bu ağır bir sakatlık ve ölüm meydana getirir. Yani bakın tekrar söylüyoruz. Hiçbir şekilde mutasyonla yani tesadüfi genler üzerindeki rastlantısal değişikliklerle yeni genetik bilgi oluşmaz. Hatta çok daha önemlisi DNA mutlaka zarar görür bundan çünkü DNA'nın çok kompleks bir yapısı var.
Evet.
Şimdi bakın protein evet.
DNA ile ilgili yeni bir bilgi de bugünlerde keşfedildi biliyorsun. Özellikle Nature'da bunu kapak yaptı biliyorsun son olarak. O evet. Da DNA kodunun içinde yeni bir kod keşfedildi. Yani DNA'nın nasıl deşifre edileceğini kontrol eden bir kontrol kodu keşfedildi. Daha önce biliyorsun genlerin, mevcut genlerin dışında, tespit edilen genlerin dışında DNA'da anlamı henüz bilinmeyen büyük bir bölüm vardı. Ve buna hatta çöp DNA deniyordu.
Evet.
İşte evrimci saçma akıla sahip insanlar oraya işte çöp diyorlardı ve gereksiz diyorlardı. İşte canlılar evrimleştikçe bunlar işte kullanılmaz hale gelen gereksiz gen bölümleri, gereksiz DNA bölümleri diye çöp DNA diye nitelendirebiliyorlardı. Nasıl böyle işte gereksiz organlarımız var diye bir iddiada bulunuyorlarsa sonra her bir organın nasıl anlamı çıkıyorsa, faydası ortaya çıkıyorsa Mesela işte apandikste olduğu gibi. Bugün artık apandiksin faydalı olduğu biliniyor.
Evet.
DNA'ya da böyle saçma iddialarla yaklaşabiliyorlardı. Neden? Cahilliklerinden dolayı. Şimdi bakın ne anlam çıktı şu anda biliyor musunuz? DNA'nın işte bu diğer geriye kalan bölümlerinin, genler dışındaki diğer kalan bölümün, büyük bölümlerin aslında genlerin ne zaman ortaya çıkıp, ne zaman işte oradaki şifrelerin çözülmeye başlanacağı ve hangi özelliklerin ne zaman çalışır hale geleceği. Mesela diyelim bir karaciğer hücresi bir deri hücresinden farklı davranıyor. Ama aynı DNA var ikisinde de. Neden deri hücresi bir karaciğer hücresi gibi çalışmıyor? Ya da işte bir gözyaşı bezindeki bir hücre gibi gözyaşı salgılamıyor deri hücremiz? Çünkü hepsi bulunduğu yerde belli DNA bölgelerini, belli genleri aktif hale geliyor. Belli genler çalışıyor, diğerleri susuyor.
Ki DNA'lara bakın tıpatıp aynı olmasına
evet,
rağmen.
Tamamen aynı bilgilere sahip olmalarına rağmen bulundukları bölgede farklı şekilde davranıyorlar. Bu nasıl oluyor diye anlaşılmaya çalışılıyordu. 20 senedir bu anlaşılmaya çalışılıyordu. Bugün anlaşıldı ki işte bu daha önce çöp DNA diye nitelendirilen büyük kısım aslında gen bölgelerini kontrol eden bölümler olduğu anlaşıldı. Yani kodun içinde başka ana bir kod sistemi olduğu saptandı. Yani şifrenin içinde diğer bir şifreleme sistemi olduğu anlaşıldı. Ve bunu ortaya çıkaranlar kimler biliyor musunuz? Evrimci biyologlar değil. Bunu ortaya çıkaranlar bilgisayarla bunu ortaya çıkardılar. Yani bilgisayarların, kompütürlerin yardımıyla ortaya çıkardılar ve şöyle nitelendiriyorlar DNA'yı. Bilebildiğimiz bugünkü en büyük, en gelişmiş bir elektronik devreden çok daha karmaşık bir yapıya sahip diyorlar. Bir defa hücre için. Bunu söylüyorlar başta. Ve bunu ortaya çıkaran insanlar bir defa şöyle söyleyeyim size kim olduklarını. Moleküler genetik departmanından insanlar var. Ve elektrik ve bilgisayar mühendisliği bölümünden insanlar var. Microsoft için çalışan insanlar var. Bu şekilde değerlendirdiler ve kodun içindeki kodu bu şekilde ortaya çıkardılar anlamına.
Tabii bu yaşamdaki kompleksliği bir Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor.
Evet,
zaten onların bu çöp DNA şeylerini yalanlayan mesela bilinen rahatsızlıklar var, genetik rahatsızlıklar var. Şimdi en sık görülen genetik rahatsızlıklardan bir tanesi de Fragile X sendromu diye bir rahatsızlık var insanlarda görülen. Ağır zeka geriliği meydana getiriyor.
X sendromu,
evet. Ağır zeka geriliği meydana getiriyor. Şimdi burada olan olay şu. Bu bilinen bir şeydi zaten. İnsanda bilinen 10 bine yakın genetik rahatsızlık var. Son yıllarda bu eklenenlerle birlikte. 10 bine yakın genetik rahatsızlık olduğu biliniyor. Ve hepsi mutasyonla oluşuyor bunların. Bakın burada da şöyle oluyor. Bunların çöp DNA dedikleri, şimdi X kromozomunda cinsiyeti belirleyen bir kromozom X kromozomu. Bunda tekrarlayan şifreler var. CGG şifresi, bakın bu 3 CGG harfi normalde 30 kere tekrarlıyor. Neden olduğu bilinmiyordu bunun.
Evet.
Sonra bakılıyor ki Fragile X sendromu denen bu ağır zeka geriliği meydana getiren, bölüm meydana getiren rahatsızlıkta bu tekrar 30 kere değil de 100 kere oluyormuş. Hmm. Şimdi bu dolayısıyla neyi gösteriyor? O çöp DNA dediklerinin hiçbir çöpte alakası yok. Hatta orada mutasyon olduğu zaman, onun içerisinde mutasyon olduğu zaman ağır bir rahatsızlık meydana getiriyor. Ve ayrıca senin söylediğin gibi çok kompleks yapılarının olduğu zaten keşfedildi. Dolayısıyla DNA'nın mükemmel bir yapısı var. Burada meydana gelecek en ufak bir rastlantısal değişiklik çok ağır hasarlar meydana getiriyor. Şimdi bakın protein senteziyle ilgili bir filmimiz var. Ona bakalım. Protein sentezinde görev alan çok sayıda bir kere enzim başka protein var.
Maşallah.
Maşallah. Bakın hücrenin yapısını görüyoruz. Çekirdeği görüyoruz. Çekirdeğe bilgisayar animasyonu ile hücrenin içine girilebilir. Nitekim bu çekirdekteki bu deliklerden, kapılardan girerek hücrede neler oluyor, çekirdekte neler oluyor ona bir göz atacağız şimdi bu animasyonla. Bakın burada DNA'yı görüyorsunuz. DNA'nın böyle sarmal merdiven şeklinde bir yapısı var. 3 milyar harften oluşuyor. Yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğunda açıldığı zaman, düz olarak açıldığı zaman. Bakın görüyorsunuz DNA'nın yapısını. Son derece mükemmel bir yapısı var. Bu protein sentezleneceği zaman enzimler bunu fermuar gibi açıyorlar burada görüldüğü şekilde. Proteini kopyalayabilmesi için. Fakat önemli olan bir nokta var. Şimdi 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi var. 25 bin tane ayrı gen var. Bir protein sentezleneceği zaman o 25 bin tane genden herhangi birinin içindeki proteinlerden bir tanesi olabilir. Çünkü 25 bin gende 100 bin çeşit protein sentezleniyor. Bu şuna benzer. 1 milyon ansiklopedi sayfası arasında siz bir sayfalık bilgiyi arıyorsunuz karanlık bir ortamda. Ve enzim bakın burada gördüğünüz gibi sadece ilgili yere gidiyor. Sentezlenecek bir proteinin şeyini açıyor. Mesela tiroid hormonu sentezlenecek değil mi? Vücuttaki enerjiyi yükselten, ısıyı yükselten mesela bir görevi var. Sürekli olarak hayatımız boyunca bir sentezleniyor, bir baskılanıyor, bir sentezleniyor, bir baskılanıyor. Anan kontrol ediliyor bu. Sentezleneceği zaman, emir geldiği zaman işte o karmaşık yumak gibi duran DNA'nın içerisinde, DNA üzerinde katlanıyor. Böyle tam bir yumak şeklini alıyor. 1,5 metrelik DNA. Sadece gidiyor ilgili yeri açıyor.
Bu düğümü çözüyor.
Evet.
Düğüm çözmeyi çok zor bir şeydir. Ve onu mikro ortamda yapıyor, nano ortamda yapıyor.
Evet. Bu dünyanın en ünlü biyoloji kitabında Campbell and Rees de diyor ki, bu diyor samanlıkta iğne bulmaya benzer diyor. Evet. Şimdi samanlıkta siz karanlık bir ortamda iğne bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Evet. Mümkün değil
Işık
yani.
Işık gerekir.
Yani mümkün değil. Hayır, ışık da olsa zaten çok zor da. Hele karanlıkta hiç bulamazsınız. Akıllı bir varlık olmasına rağmen insan. Ama enzimler bunu saniyeler içerisinde gerçekleştiriyor.
Hani hiç hata yapmadan. Erimcilerin o zaman tesadüf mantığı nerede kaldı? Burada bilinçli bir şey var. Bir arayış var. Öyle değil mi?
Evet.
Yani benim o proteinimin niye işte deri hücremde onu aramıyor da işte beyin hücremde mesela nöronda onu arıyor. Burada bir bilinç yok mu? Var. Bir akıl var mı? Var.
Hem muazzam bir akıl var.
Muazzam yani. Bir akıl. Ve o karanlığın içinde ona emrettiriyor Allah inşallah o proteine. Gidip o ilgili bölümü bulması için emirle hareket eden proteinler var. Moleküler motorlar var.
Evet.
Burada o moleküler motorun kendine ait bir şuur var mı? Yok. Kendisi bir molekül değil mi? Molekül. Molekül ne demek? Atomlardan bir yere gelmiş. Proton, nötron,
taş gibi
elektron.
Bir şey yani. Bildiğimiz taşlardan bir farkı yok.
Evet. Bunun kendine ait beyni var mı? Yok. Beyin de zaten yine bunlardan oluşuyor. Burada yalnızca Allah'ın yaratması var.
Evet. Yani sırf şu zaten İnşallah. Evrimi tamamen çökertiyor ve kusursuz bir yaratılışı ortaya koyuyor. Allah'ın yaratmasını. Maşallah. Çünkü eliyle koymuş gibi buluyor. Bakın devam edelim. Fermuarı açan proteinler var. Ve kopyalama başlıyor. Şimdi enzimler devreye giriyor. DNA'nın sadece o ilgili bölgesinin hangi protein kodlanacaksa hemen o bölgenin kopyası çıkartılmaya başlanıyor. Mesajı RNA olarak. RNA kopyası oluşuyor. Ve bu kopya daha sonra fermuar da kapatılarak eski haline getiriliyor DNA. Kopyalama tamamlandıktan sonra bu genetik bilgi taşıyan RNA çekirdeğin bakın kapılarından dışarı çıkartılıyor.
Protein yine kontrollü olarak.
Evet.
Proteinler bakın izin verdi kapıdaki bir protein yine.
Her şey girip çıkamıyor öyle. Evet. Öyle bir düzen var ki.
İzinsiz giriş çıkış yok.
Evet bakın kusursuz bir yaratılış maşallah.
Yine proteinlerin bir aklı var mı? Yok. Allah'ın emriyle oluyor.
Evet.
Yani şeyle.
Bu genetik bilgiyi taşıdığı genetik bilgiyi iki parçalı özel bir moleküler fabrika olan ribozoma götürüyor.
Ribozom da yine protein. İki bölümden oluşan
evet.
Bir protein.
50S ve 30S diye böyle parçaları var ribozomun. Evet. Bunlar üzerinde sentezleme başlıyor. Bakın burada gördüğünüz, şimdi bakın amino asitleri getiren üçlü harfli diziler var. Bunlara transfer RNA deniyor. Yani taşıyıcı RNA deniyor bunlara. Bu kopyanın üzerindeki üçlü harflerden de hangi amino asitin proteine ekleneceği, bakın burada da oluşan proteini görüyoruz. Yani her bir üç harf bir tane amino asit getiriyor. Mesela 500 amino asitlik bir protein oluşturmak için her bir 3 harften 1500 tane şey gerekiyor böyle harfli. 500 tane taşıyıcı RNA gerekiyor. Ve bunlar amino asitleri taşıyarak birbirine doğru dizilimle, kopyadaki dizilimle ekliyorlar. Şimdi devam edelim. Bakın görüyorsunuz protein zinciri oluşuyor arka planda da. Değil mi? Bu transfer RNA. Görevi bittiği anda ayrılıyor. Amino asitleri birbirine ekleyip amino asitleri birbirine ekleyip görev bittiği anda ayrılıyor. Ve işte bizim gördüğümüz
kusursuz bir düzen var, bir işleyiş var.
Evet. Ribozomun içerisinde maşallah. Bu RNA oluşuyor. Şimdi bu aslında bundan çok daha karmaşık. Çünkü şundan dolayı bakın sadece
hızlı. Evet. Defa çok hızlı gerçekten.
Çok hızlı, evet. Şu gördüğümüz ribozomun içerisinde protein fabrikasının içerisinde tam 55 tane ayrı başka protein var. Bakın 55 tane farklı protein var. Aynı zamanda bu sentezleri başlatan ayrı faktörler var. Bunların isimleri var. Şimdi saymayacağım çünkü çok karışacak o zaman konu. Sadece bakın DNA kopyalaması hariç protein sentezi bölümündeki görev alan proteinlerin sayısını saydığınız zaman 80'in üzerine çıkıyor. Şimdi bir tek 80'in üzerine çıkıyor sayı.
Evet.
Ribozomdaki 55 tane protein var evet. Görevli olan. Aynı zamanda diğer faktörleri de eklediğiniz zaman transfer RNA'lar var mesela, onları birleştiren evet. proteinler var. 22, 20 küsur da onlar böyle 80'in üzerine çıkıyor bu sayı. Hı. Yani bir tek proteinin sentezlenmesi için böyle 80'lere yakın 60'ların üzerinde başka proteinler gerekiyor. Ve bunların evet, hepsinin doğru. DNA'da kodlanmış olarak var olması gerekiyor.
Ve hazır olmaları gerekiyor.
Evet orada. Ve hücre ortamı gerekiyor. Yani canlı hücresi gerekiyor. İşte bakın evet. bu bitiriyor zaten Darwinizmi. Çünkü bir protein bile tesadüfen ulaşamıyorsa bütün Darwinizm çöküyor bunun üzerinde.
O zaman bu ne demek? Bütün parçaların aynı anda var olması demek.
Evet.
Kusursuz bir işleyişin bütün parçalarıyla, tüm ayrıntılarıyla bir anda var olması, böylesine kompleks ve kusursuz bir sistemin bir anda var olması ne demek?
Yaratılmış olması.
Mucize demek.
Evet.
Yani üstün bir güç ve akılla yaratılmış olması demek. Evet. Bir anda yaratılmış olması demek.
İşte bilim bize her aşamada bakın Allah'ın yarattığını kanıtlıyor.
Aşamalı bir yaratılış yok. Zaman içinde parçaların eklenerek bina olarak işte bir kusursuz yapıyı meydana getirmesi söz konusu değil burada.
Hayır hayır. Her aşamada derken yani her noktada nereye baksak evet. yani doğada evet. her bölümde bir kusursuz yaratılışı ortaya koyuyor. Tabii. Yani bilim kanıtlıyor bunu ve bilim her aşamada yani her bölümde de ayrı ayrı Darwinizmi yalanlıyor, çökertiyor. Yani proteinlerin tesadüfen oluşamaması, değil mi? Ara geçiş formlarının olmaması, tabii. indirgenemez kompleks sistemler. Yani nereye baksak tesadüf saçmalığını yerle bir ediyor bilim ve Allah'ın yarattığını ortaya koyuyor. Çünkü bilimi yaratan Allah. Bakın bu sistemi yaratan Allah. Ribozomu yaratan Allah. DNA'yı yaratan Allah. Bu enzimleri yaratan Allah. Dolayısıyla genetik bilimini yaratan Allah.
Tabii
değil mi? Allah yarattığı için genetik bilim var. Biz Allah'ın yarattıklarına bakıyoruz. DNA'ya, proteinlere, ribozomlara. O genetik bilimini oluşturuyor. Ve genetik bilimci de daha sonra büyüklenerek o bak yani Allah'ın yaratma sanatıyla haşa Allah'ı reddetmeye kalkıyor, inkar etmeye kalkıyor. Ya bu son derece saçma bir akıl ve çok da şey bir tavır yani tabii. alçakça bir tavır tabii. oluyor. Yani her şeyimizi borçlu olduğumuz değil mi? Bize her şeyimizi veren yerin göğün ikisinin arasındakilerin Rabbi olan Allah'ın yarattıklarına bakarak yarattıklarıyla Allah'ı inkar etmeyle büyükleniyorlar. Diyorlar ki bilim Allah'a haşa bu Darwinizm bilimdir, bilim Allah'a inkar ediyor. Yani bilimi yaratan Allah. Siz zaten DNA'ya baktığınız zaman DNA yaratan Allah, enzimleri, proteinleri değil mi? Ribozomları yaratan Allah. Ona bakarak Allah'ı inkar edebilir mi insan? Tam tersine Allah'ı tesbih ettirtir o. Ne muhteşem bir yaratılış varmış. Sübhanallah deriz, elhamdülillah. Allah'a kebir deriz değil mi? Allah'a ekber deriz yani tabii. inşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Allah o yüzden söylüyor bize, detaylarını veriyor bu kişilerin yapıları hakkında. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler. Yani hiçbir şekilde Allah'ın ayetlerini görüp geçeceklerini zaten Allah söylüyor. Allah'ın varlığının delilleri demek. Ayet demek, delil demek aynı zamanda kelime anlamı olarak. Allah'ın varlığının delillerini, ayetlerini görüp de üzerinden geçmeleri. Başka bir şekilde direkt yani çok detaylı olarak Allah bize bildirmiş ayet-i kerimede maşallah.
Evet şimdi bakın burada Francis Crick ve James Watson isimli iki kişi bu DNA'yı keşfediyorlar. Bu iki insana bakın sadece Allah'ın yarattığı bu mükemmel yapıyı keşfettikleri için takdir gösterilmektedir. Asıl büyüklüğü takdir edilecek DNA'yı yaratandır. Yani Yüce Allah'tır. Evet devam ediyoruz. Bakın DNA'nın değil mi keşfi 1953 yılında bir buluş yapıldı. James Watson ve Francis Crick tarafından. İnsanın çok yüksek seviyede detaylı bilgi taşıyan özelliği var. Ve bu bilgi toplu iğne ucu kadar bir yerde kodlu bulunmaktadır. Bu kadar çok bilgi, bu kadar küçük bir mekana nasıl sığmış olabilir? Bilim adamları bunu düşündüler tabii. Crick yapısını anlamakta zorluk çektiği DNA keşfinden ötürü Nobel ödülü, yani verilebilecek en büyük ödülü alıyor, alkışlıyorlar, takdir ediyorlar. Neredeyse yokluk denebilecek kadar küçük bir yapı böyle bir muazzam bilgiyi nasıl bulundurabilir? Bunu Francis Crick şöyle açıkladı. Bakın diyor ki, Francis Crick, bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında dürüst bir adamın yapabileceği tek yorum, hayatın bir mucize eseri olarak ortaya çıktığıdır.
Maşallah.
Maşallah. Değil mi? Başka bir evet. açıklaması olabilir mi? Yaratılıştan başka.
Yok inşallah.
Değil mi? Bilim Allah'ı tesbih ettirtir. Allah'ı yücelttirir. Bu çok açık evet. bir şekilde gözüküyor inşallah. Bakın şimdi bir de DNA ile ilgili Kur'an mucizesi var. Ondan bahsedelim. 1400 sene önce Allah'ın gönderdiği kitap olan Kur'an'da DNA'dan bahsediyor. Dolayısıyla DNA'yı ve Kur'an'ı yaratan Yüce Rabbimizin aynı akıl sahibi Yüce Rabbimiz olduğu anlaşılıyor. Bakın. Kanıtlayan kesin kanıtlardan bir tanesi. Şimdi buna bakalım. Bakın Kur'an'ın bilimsel mucizeleri var. Kur'an bir bilim kitabı değil ama çok sayıda Kur'an'ın bilimsel mucizesi var. DNA ve genetik tarihinin başlangıcı. Şimdi DNA, yani açılımı bunun, deoksiribonükleik asit. Bu insanların koyduğu bir isim. Evet. Değil mi? 20. Evet. yüzyılda DNA keşfediliyor. Bakın biraz önce gördük.
Moleküler yapısının isimlendirilmiş hali.
Evet. 1953 yılında bilim adamları buna deoksiribonükleik asit deniyor. Evet. Kur'an'da 1400 sene önce gönderilmiş. Şimdi bakın devam edelim. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bakın Mendel 1865 yılındaki genetik yasalarıyla genetik biliminin başlangıcı. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Bakın DNA harflerinin yani dal, nun ve elif harflerinin Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18. surenin 65. ayetidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da bakın Ra, Nun ve Elif harfleri 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür maşallah.
RNA, DNA'nın kopyası evet. çıkarılıyor. Tabii.
İşte bu değil mi? Kur'an'ı yaratan Allah'ın maşallah. DNA'yı da yarattığını, değil mi? Genetik biliminde yarattığını o bize gösteriyor. Tabii. Çok açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü DNA insanların koyduğu bir isim ve 20. yüzyılda keşfediliyor. Değil mi? 1953 evet. yılında. Ve o zaman konuyor bir isim. Allah genetik biliminin başlangıcı olan 1865 tarihi şifrelenmiş olarak Kur'an'da DNA harflerinin üstelik DNA'nın geçtiği ayette değil mi? Evet. O da 1865'e işaret ediyor. Ve DNA harfleri var orada.
Yani ön yargısız şekilde... olarak bakın hiç samimi bir şekilde etrafını araştıran, ne olduğunu anlamaya çalışan, niçin var olduğunu anlamaya çalışan bir insan için Allah yeterince delil koymuş.
Evet.
Bir defa hiçbir şekilde ben görmedim, duymadım, işte bilmiyordum böyle bir şey yok. Açar insan işte televizyonda da karşısına çıkıyor bu bilgiler. Okul kitaplarında da karşısına çıkan bilgiler. Gazetelerde de boy boy. İnternette de sayfalarca, milyonlarca sayfa var hatta bu kadar detay veren. Neyi görmüş oluyoruz? Her şeyin Allah tek bir kaynaktan yaratıldığını, her şeyin kusursuz bir şekilde var edildiğini görüyoruz. Bir bilinçle, bir akılla yaratılmış olduğunu görüyoruz. Bunun bir defa adının da Kur'an-ı Kerim'de Allah, bu yaratıcı gücün Allah tarafından yaratıldığı bize bilgi olarak veriliyor. Ve Allah'ın istediği şekilde de yaşamamız bize emrediliyor. Hayatta başarılı olmak istiyorsa insanlar bir defa Kur'an'daki emirlere riayet edecekler. Helalleri, haramları bilecekler. Evet, buna göre yaşayacaklar ki hem dünyada hem ahirette inşallah. Güzel bir hayatla Allah onları yaşatsın. Cennette inşallah asıl varılacak yer, şeytana Allah'a sınırım, Allah katında olandır. İşte çalışıp çabalayacak olanlar da orası için çalışsınlar diye Allah zaten şey yapıyor, emrediyor inşallah. Evet. Mümin aklı başında insan hesabını kitabını yapıyor. Ona göre ahirete göre inşallah. Dünya çünkü çok kısa bir yer. Hemen biten bitiveren bir şey zaten. İşte 4-5-10 sene yaşıyor insanlar. Ondan sonrası zaten yaşlılıkla sonu çok fazla haz alacağı bir hayat da olmuyor zaten. Başı çocukluk, sonu ihtiyarlık.
Evet.
Ortasında ne yaşadıysa yaşadı. Onu da inşallah Allah'ın istediği şekilde yaşamak lazım inşallah.
İnşallah. Yani gerçek apaçık. Değil mi? Çok açık yani böyle çocukların anlayacağı kadar açık. Mesela sırf şu Kur'an mucizesi ya da iman hakikatlerinden herhangi bir tanesi insanı kesin bir bilgiyle iman ettirtiyor. Yani tabii. Çok açık. Allah kesin olarak var. Biz de dediğin gibi Allah'a karşı sorumluyuz. Allah Kur'an'ı göndermiş. Kur'an'ı yaşamakla mükellefiz. Çok kısa ve bir dünya hayatı ve hesap var. Sonsuz ahiret var. Evet. İnşallah da bu yaşadığımız dönemde Allah'ın yaratmasıyla, bilimin de bu şekilde gelişmesiyle değil mi? Ahir zamanda yaşıyoruz ve altın çağa bir dönem geliyor inşallah. Allah'ın bütün dünyada İslam hakim, ahlakının hakim olacağı Hazreti Mehdi çıktı inşallah. Hazreti İsa çıktı. Bu Darwinizm saçmalığı 3-5 yıl içerisinde tamamen tarihe kalışacak ve insanlar i̇nşallah, gülecekler.
Zaten,
bakın gülüş duruma düşürmesin kimse kendini. Herkes gülecek böyle tesadüf saçmalığına nasıl inandılar bir zamanlar diye böyle. Evet. Onun için bıraksınlar bu işleri değil mi? Allah çok açık yani bu yani bir tek şunu gören değil mi? Bu ayette DNA kelimesi geçiyor. 1865, 1865 başlangıcı. Ya da işte bir proteinin değil mi? Kendi kendine olamıyor. Allah'ın yarattığı çok açık. Hücre olması gerekiyor. Zaten sırf şu Allah'a kesin olarak iman etmesi için yeterli insanın ya da herhangi bir şey nereye baksak doğada. Dolayısıyla Allah'a iman edilmesi gerekiyor. Herkesi bilgisini arttırsın, hocamızın kitaplarını okusun. Değil mi? DNA Mucizesi isimli kitabı var, genlerle ilgili kitapları var. Bunları okuyarak etrafına anlatsınlar, kitapları okuttursunlar, filmleri seyrettirsinler. Çok büyük hizmet olur inşallah. Çok da sevabı i̇nşallah. Olur bunun inşallah. Ve bu şekilde İslam ahlakı hızla dünyada yeryüzüne yayılacak inşallah. İnşallah. Bitirelim mi Cihat Hocam?
Bitirebiliriz inşallah.
Evet, herkese o zaman hayırlı geceler diliyoruz. Yarın Kanal Avrupa'da saat 22'de yani gece 10'da tekrar buluşmak üzere inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.